Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 4. ayrım, sayfa 25. Hikaye yayınlandığı gün McCrep olayın kapanacağını düşünmüştü. Genelde bu köşe oy kaybetmiş beceriksiz politikacılara ve bir zamanlar 15 dakikalığına ünlü olmuş insanlara ayrılmıştı. Her fırsatta emlakçılık yapan ya da içinde gizli kalmış bir yeteneği keşfederek resim yapmaya başlayan eski bir televizyon yıldızı bu köşede yer alabilirdi. Kupürü açtı ve tekrar okudu. Eski FBI ajanına yeni kalp, yeni başlangıç. Kasha Russell, Times. Terrell McCrep'in yüzü Los Angeles akşam haberleri için tanıdık bir yüz ve sesti. Bu kadar sık haber bültenlerinde yer almak ne kendisi ne şehir için iyi değildi. McCrep, FBI ajanı olarak son 10 yılda Los Angeles ve civarındaki seri cinayet işleyen katillerle ilgili yürütülen soruşturmada büronun kilit elemanıydı. Araştırma destek biriminin üyesi olarak McCrep, yerel polise de oldukça yardımcı oldu. Basın arasının iyi olması ve sözlerinin basında sık sık yer alması zaman zaman üstlerini bile kızdırmıştı. Fakat gözden kaybolalı neredeyse 2 yıl oldu. Bugünlerde McCrep silahını ve rozetini bir yana bıraktı. Hatta artık FBI'nin resmi mavi takımlarını bile giymediğini söylüyor. Artık eski kotlar ve yırtık tişörtler giyiyor ve vaktini 12 metrelik teknesi The Following Sea'yi tamir ederek geçiriyor. Los Angeles'ta doğup Catalina adası yakınlarında Avalon'da büyüyen McCrep şimdi San Pedro limanında bir teknede yaşıyor ve Avalon limanına demir atma hayalleri kuruyor. Kalp nakli geçiren McCrep katiller veya tecavüzcüleri kovalamanın şu aralar aklından geçen en son şey olduğunu söylüyor. 46 yaşındaki McCrep kalbini FBI'ye verdiğini, doktorlar kalbinde onu neredeyse ölüme götüren zayıflığın strese bağlı virüs nedeniyle oluştuğu teşhisini koydular ama orayı hiç de özlemediğini söylüyor. Böyle şeyler yaşadığınız zaman değişiklikler sadece fiziksel değildir dedi geçen hafta bir röportajda. Olaylara bakış açınız değişir FBI, günlerim sanki çok uzaktı. Artık hayata yeniden başladım. Bundan sonra ne yapacağımı pek bilmiyorum ama o kadar da kafama takmıyorum. Yapacak bir şeyler bulurum elbette. McCrep neredeyse bu yeni başlangıcı yapamayacaktı. Çünkü kanı ve doku türü çok nadir bulunan türdendi. Bu kalp için neredeyse 2 yıl bekledi. Hayata çok sıkı sarıldı diyor kalp naklini gerçekleştiren Dr. Bonnie Fox. Eğer daha fazla bekleseydik ya onu kaybedecektik ya da ameliyat için bünyesi çok zayıflayacaktı. McCrep hastaneden çıkalı 8 hafta oldu ve şu anda gayet sağlıklı. Bu aralar vücuduna adrenalin pompalayan zor ve yorucu soruşturmalarla boğuştuğu günleri pek ender düşündüğünü söylüyor. Eski ajanın çözdüğü olaylar insanı dehşete düşüren bir ünlüler geçidi. Üstünde çalıştığı olaylar arasında Nast Tolger ve şair soruşturmaları, kod katili Sunset Strip Strangler ve Lothar Hatch var. Hatch, öldürdüğü insanların mezarlarını ziyaret ettiği için mezarcı olarak biliniyor. McCrep yıllarca çalıştığı birimin Quantico üssünde suçların profillerini çıkarttı. West Coast vakalarında uzmanlaştı ve yerel polise yardım için sık sık Los Angeles'a gönderildi. Sonunda birimin yöneticileri burada bir uydu birim kurmaya karar verdi ve McCrep, Westwood'daki FBI bürosunda çalışmak üzere Los Angeles'a döndü. Buraya gelişi FBI'nin yardımı isteden pek çok soruşturmaya yakın olması sağladı. Bu soruşturmaların hepsi tabii ki başarılı değildi. Sonuçta stres ortaya çıktı. Bir gece yerel ofiste çalışırken kalp krizi McCrep'i yakaladı. Büronun kapıcısı onu kurtardı. Doktorlar McCrep'in kalp kaslarının zayıfladığına karar verdiler ve kalp nakli için listeye aldılar. Bu bekleyiş sırasında FBI tarafından da malulen emekli edildi. FBI'den hastaneye taşındı ve 9 Şubat'ta uygun bir verici bulundu. Cedar Sinai Tıp Merkezi'nde 6 saatlik bir ameliyattan sonra artık vericinin kalbi makkalepte atıyordu. Makkalep bu yeni hayatında balık tutmak dışında ne yapacağını pek bilmiyor. Eski ajanlardan ve polis dedektiflerinden özel dedektiflik veya güvenlik danışmanlığı için teklifler aldı. Ama son zamanlarda kafasında sadece ona babasından miras kalan 22 yıllık bir tekne olan The Following Sea'yi onarmak var. Artık tüm zamanını son 6 yıldır çürümeye terk ettiği teknesine ayırıyor. Bu aralar olayları biraz akışına bıraktım. Daha sonra olacaklarla kafamı pek fazla yormuyorum dedi. Pişmanlıkları çok az ama yine de bütün emekli müfettişler ve balıkçılar gibi kaçırdıklarına yanıyor. Keşke tüm olayları çözebilseydim, kötülerin paçayı kurtarmasından nefret ederdim. Hala da ederim. McCaleb bir an gazetenin kullandığı fotoğrafa takıldı. Büroda çalışırken çekilmiş vesikalık fotoğraflardan biriydi. Gözlerini cesurca kameraya dikmişti. Keşke Russell ona röportaj için geldiğinde yanında bir de fotoğrafçı getirmişti. Ama McCaleb fotoğrafçıya izin vermemiş, eski fotoğraflardan birisini kullanmasını söylemişti. Kimsenin kendisini böyle görmesini istemiyordu. Aslında gömleğini çıkarmadığı sürece kimse değişiklikleri fark edemezdi. Neredeyse 15 kilo vermişti ama saklamak istediği bu değil, gözleriydi. Fotoğraftaki kurşun gibi delip geçen bakışları kaybetmişti. O bakışların yok olduğunu kimsenin görmesini istemiyordu. Gazete küpürünü katladı, bir tarafa koydu. Masanın üstüne göz atarken Graciela Rivers'ın bir kağıda karalayıp eline tutuşturduğu telefon numarasını gördü. Ajan olarak çalışırken yakaladığı adamlara karşı nedensiz bir öfke duyardı. Onların yaptıklarını ilk gören o olurdu ve bunun bedelini ödemeleri gerektiğini düşünürdü. Kanın kanla ödenmesi gerekirdi. Bu yüzden seri cinayet işleyen katilleri takip ettikleri zaman FBI'de yaptıkları işe kanlı iş derlerdi. Bunu açıklamanın başka yolu yoktu. Her seferinde hesap sorulamazdı, işten sıyrılanlar hep olurdu. Gloria Torres'in başına gelenler onun içini acıtıyordu. Kadın şeytani bir şekilde öldürüldüğü için kendisi şu an hayattaydı. Graciela ona hikayeyi anlatmıştı. Gloria sadece yanlış yerde olduğu için öldürülmüştü. Ölmek için basit, aptalca ve korkunç bir nedendi. McCaleb bir şekilde borç altında kalmıştı. Kadına, oğluna ve Graciela'ya, hatta kendisine. Telefonu aldı, telefon numarasını çevirdi. Geç olmuştu ama beklemek istememişti, kadın da onun beklemesini istemezdi. İlk çalışta kadın fısıltıyla cevap verdi. Bayan Rivers, evet. Ben Terry McCaleb, tekneme, evet. Kötü bir zaman mı? Hayır. Dinleyin, olanları düşünüyordum ve size kararım ne olursa olsun arayıp haber vereceğimi söylemiştim. Evet. Kadının sesinde bir umut sezmişti, yüreğine dokundu. Kafamdan geçen şuydu. Ben bu işi çözmeye uygun değilim. Anlattıklarınızdan yola çıkarak normal bir soygun olduğunu söylemeliyim. Bu olay, büroda üzerinde çalıştığım işlerden, yani seri cinayetlerden oldukça farklı. Anlıyorum. Umut kayboluyordu. Hayır, tamamen ilgilenmediğimi söylemiyorum. Yarın polise gidip bu konuyla ilgili görüşeceğim ve düşüneceğim ama teşekkür ederim. Ne kadar başarılı olurum bilemiyorum. Söylemeye çalıştığım bu, sizi ümitlendirmek istemiyorum. Bu olaylar, bilemiyorum. Anlıyorum. Gönüllü olmanız bile yeterli. Hiç kimse... Bir bakarım dedi, kadının sözünü keserek teşekkür faslını önlemeye çalıştı. Los Angeles polisi ne kadar yardımcı olur bilmiyorum. Elimden geleni yaparım. Kız kardeşine ise en azından bunu borçluyum, deneyeceğim. Kadından bu işle ilgili bildiği her şeyi anlatmasını ve olayı soruşturan dedektiflerin adlarını istedi. Yaklaşık 10 dakikalık konuşma sonunda tüm bilgileri deftere not ettiğinde telefonda huzursuz bir sessizlik oldu. Peki dedi adam. Sanırım hepsi bu kadar. Aklıma başka bir şey takılırsa sizi ararım. Tekrar teşekkür ederim. İçimden bir ses benim teşekkür etmem gerektiğini söylüyor. Bir şeyler yapabilirsem mutlu olacağım. Umarım işe yarar. Yarayacak. Onun kalbini taşıyorsunuz. Size o yol gösterecek. Evet dedi tereddütle, kadının ne dediğini tam anlayamadan. Sizi arayacağım. Telefonu kapattı. Birkaç dakika kadar kadının ne demeye çalıştığını anlamaya çalıştı. Tekrar kupürü çıkarttı, bakışları üzerinde yoğunlaştı. En sonunda kupürü katladı, masadaki kağıtların arasına sakladı. Fotoğraftaki genç kıza baktı. Işıkları kapattı. Bölüm 4. Makkalep, bürodan çalışırken arkadaşları bu aşamaya zor tango derlerdi. Bu yerel polise karşı kurnazca davranma aşamasıydı. Bu insan egosuyla ve bölgeyle ilgili bir olaydı. Bir köpek ötekinin alanına işeyemezdi, izinsiz olmazdı. Egosu öne çıkmayan tek bir cinayet masası polisi olamazdı. İşi yapabilmek için iş arkadaşlarından daha iyi, daha mükemmel, daha akıllı, daha güçlü, daha yetenekli, daha uyanık olduğuna inanmazsan işi yapamazdın. Kazanacağına kendini inandırmak zorundaydın. Bundan şüphen varsa derhal bu işi bırakmalı ve adi soyguncuları kovalama veya devriye polisi olarak çalışmaya başlamalıydın. Cinayet masasındakilerin egoları bazen o kadar kontrolden çıkardı ki bazı dedektifler kendilerine yardımcı olmak isteyenleri bile meslektaşların, özellikle FBI ajanlarını hasım kabul ederlerdi. Hiçbir cinayet masası polisi ardından başka birisinin, hele Quantico'dan bir federal polisin ona yardım edebileceğini, hatta olayı daha iyi çözebileceğinin söylenmesini istemezdi. McCaleb kendi deneyimlerinden biliyordu ki bir polis olayı çözemeyip dosyasını kapattığı zaman olayın bir daha kurcalanmasından ve kendi hatalarının bulunmasından hiç hoşlanmazdı. Bir FBI ajanı olarak McCaleb, baş dedektif tarafından o olaya neredeyse hiç karıştırılmazdı. Onun davet edilmesi hep müfettişin fikriydi. Müfettiş egolarla ve incinen duyguları umursamazdı. Daha çok olayların aydınlanması ve istatistik raporların geliştirilmesiyle ilgilenirdi. Böylece büro aranır, McCaleb gelir ve baş dedektifle dans etmek zorunda kalırdı. Bu dans bazen uyumlu bir çiftin zarif dansı olurken genelde zor tango yaşanırdı. Ayaklara basılır, egolar çatışırdı. Zaman zaman McCaleb olay üstünde çalışırken dedektifin kendisinden bazı bilgileri gizlediğinden ve sanki başarısız olmasını istediğinden şüphelenirdi. Bu adalet dağıtma olayının en lanet olası, en nefret ettiği tarafıydı. Bazen kurbanın veya ailesinin ifadelerine bile ulaşmazdı. Bu ifadeler yemek üstüne yenen tatlı gibiydi ama bazen tatlı servis edilmezdi. McCaleb, Los Angeles Polis Teşkilatı'yla da aynı zor tangoyu yapacağına emindi. Gloria Torres olayını çözememiş olmaları ve yardıma ihtiyaç duymaları fark etmezdi. Bu olay onların bölgesinde olmuştu. Daha kötüsü McCaleb artık FBI'den da değildi. Rozeti olmadan karşılarına çıkıyordu. Salı sabah 7:30'da West Valley karakoluna geldiği zaman elinde sadece deri çantası ve bir kutu çörek vardı. Zor tangoyu müzik olmadan yapmak zorundaydı. Geliş saatini özellikle seçmişti. Dedektifler işlerini erken bitirebilmek için güne erken başlarlardı. Gloria Torres olayıyla uğraşan dedektifleri yakalamak için bu en iyi zamandı. Graciela isimlerini vermişti. Aronco ve Walters. McCaleb onları tanımıyordu ama kod katili olayı üzerinde çalışırken şefleri Teğmen'den Buzkirk'le tanışmıştı. McCaleb, Buzkirk'in kendisi hakkındaki düşüncelerini bilmiyordu. Arango ve Walters'ı bulmadan önce nezaketen Burski'ye uğramanın doğru olacağını düşündü. Vesvari karakolu Reseda'da Owens Mood Caddesi'nde polis karakolu için tah bir yerdeydi. Los Angeles polisinin karakolları genelde polisin acil müdahale etmesi gereken sorunlu bölgelerde kurulurdu. Girişlerinde ani silahlı baskınları önlemek için kalın duvarlar örülürdü. Ama Vesvari farklıydı. Engeller yoktu. Karakol, köy evini andıran vasat bir binaydı. Bir tarafında kütüphane, diğer tarafta bahçe, önünde de parlak yerleri vardı. Taksiden indi, karakola girdi. Girişteki üniformalı polisleri başıyla hafifçe selamladı, duraksamadan soldaki koridora ilerledi. Dedektif bürosunun orada olduğunu biliyordu çünkü diğer karakollarda da öyleydi. Üniformalılarının onu durdurmayışı McCaleb'i cesaretlendirdi. Belki elindeki çörek kutusu eski imajının, silah ve rozet taşıyan, kendinden emin adam. Hiç değilse bir kısmına hala sahip olduğunu düşünmeyi tercih ederdi. Artık ne silahı ne de rozeti vardı. Dedektiflerin bürosuna girdikten sonra bir masaya yaklaştı. Sol tarafa yöneldi, teminin odasına baktı. Oda boştu. Yardımcı olabilir miyim? Başını kaldırdı, yaklaşan genç memuru gördü. Büyük bir olasılıkla masa başı görevi yapmak zorunda kalan bir çaylaktı. Genelde yaşlı polisler ya disiplin suçundan ya da sağlık sorunlarından dolayı bu işte görevlendirilirlerdi. Teğmen Buskirk'le görüşmek istiyordum. Burada mı? Valeyde bir toplantıda. Ben yardımcı olabilir miyim? Demek ki Buskirk, Van Nuys'taki Valey Genel İdare Ofisi'ndeydi. McCaleb'in onunla başlama planı suya düşmüştü. Peki şimdi ne yapmalıydı? Nereden başlamalıydı? Kütüphane mi? Yakınlarda oturup bir kahve içebileceği yer bile yoktu. Arango ve Walters'ı aramaya karar verdi. İşe devam etmek istiyordu. Peki, cinayet masasından Arango ve Walters? McCaleb duvardaki listelere göz attı. Arango ve Walters adlarının yanında bir işaret yoktu. Masadaki memur, bir de ben bakayım dedi. Adınız? McCaleb. Ama beni tanıyacaklarını sanmıyorum. Gloria Torres olayıyla ilgili görüşmek istediğimi söyleyin. Memur telefonu aldı, bir numara tuşladı. Fısıltıyla konuştu. Memur, McCaleb'in imajını yutmamıştı. Konuşma bittiğinde yerinden bile kalkmadan geri dönün, koridoru geçin sağdaki ilk kapı dedi. McCaleb başını salladı, çörek kutusunu aldı, devam etti. Yaklaştığında kapıyı rahat açabilmek için geri çantasını koltuğunun altına aldı. Kapıya uzandığı anda kapı açıldı. İçeride beyaz gömlekli ve kravatlı bir adam duruyordu. Sol kolunun altındaki meşin tabancalıkta silahı asılıydı. Bu kötüye işaretti. Dedektifler, hele cinayet masası dedektifleri silahlarını pek ender kullanırlardı. McCaleb adamın silahını daha rahat olsun diye belinde taşımak yerine sol omzuna astığını fark edince büyük bir ego ile karşı karşıya olduğunu anladı. Bay McCaleb, evet benim. Ben Edio Arango. Sizin için ne yapabilirim? Yukarıdaki çaylak sizin Gloria Torres olayı için geldiğinizi söyledi. McCaleb acemice çörek kutusunu uzattı, el sıkıştılar. Evet doğru. Enine boyuna bir adamdı. Gür saçlarının birazı ağarmış ve bir Latin erkeğiydi. Kırklarında düzgün vücutlu, göbeği olmayan bir adamdı. Geniş omuzları vardı. Kapının önüne dikilmişti ve misafirini içeri davet bile etmemişti. Bu konuda konuşabileceğimiz bir yer var mı? Hangi konuda? Bu cinayet üzerinde çalışacağım. Kurnazlı elime yüzüme ulaştırdım diye düşündü McCaleb. Lanet olsun, yine başlıyoruz, dedi Arango. Huzursuzlukla kafasını salladı, sonra McCaleb'e baktı. Tamam, konuşalım. Seni buradan atmadan önce 10 dakikan var. 4. ayrımın sonu, sayfa 33. Devamı 5. ayrımda.